Ayrım 6. Kolay, kısa, keyifli bilim. Çiğdem Can. Sayfa 106. Biraz da güleyim. Hadi beni tanı. Biyoloji dersinden yapılacak sınav için sınıftaki herkes müthiş çalışmış, notlar, fotokopiler havada uçuşmuş. Fakat sınavın yapılacağı gün öğrenciler sınıfa girince bir de bakmışlar, ortada kağıt kalem yok. Sadece sıra sıra mikroskoplar var. Hoca içeri girmiş. Bugünkü sorunuz bu demiş. Bu mikroskoplardaki lamlarda bir böceğin bacağı var. Sınavınız bacağından böceği tanımak. Tabii hemen öğrencilerden itirazlar yükselmiş. Lakin hocanın dediği dedik. Öğrenciler mikroskopların başına geçmişler. Ama bir şey yapamıyorlar. En sonunda biri dayanamamış, kapıyı çarpıp çıkarken hoca arkasından bağırmış. Kimsin sen, çabuk söyle, seni disipline vereceğim. Kapı hafifçe aralanmış, aradan bir bacak uzanmış. Hadi beni tanısanıza hocam. Wilhelm Conrad Röntgen. Bunu da bileyim. Röntgen ışınlarının bulunmasında gösterdiği çalışmalardan dolayı 1901 yılında Nobel ödülünü ilk kez kazanan kişi Alman bilim adamı Wilhelm Conrad Röntgen olmuştur. 27 Mart 1845'te dünyaya gelen Almanya doğumlu bu fizikçi öyle bir şey buldu ki milletin içini dışına çıkardı. Bir tüccarın tek oğlu olarak hayata gözlerini açan Röntgen, okulda öğretmenlerinden birinin karikatürünü çizmesi üzerine Utrecht Teknik Okulu'nun arka kapısından şutlandı. O da ne yapalım kısmet değilmiş diyerek Zürih'teki teknik okula devam etti. Ve beni okuldan kovarsınıza mühendis olayım da görün gibisinden kolları sıvadı. Fiziğe heves etti ve bu alanda yoğunlaştı. Bir süre sonra Bavyera'daki üniversitede göreve başladı. 1900 senesinde Münih Üniversitesi'ne geçen Röntgen 1920 tarihinde emekli olana kadar burada kaldı. 1895 yılıydı. Röntgen katot ışınlarının özelliklerini inceliyordu. Çalışırken meydana çıkan ışınların kartondan hatta madeni levhadan geçebildiğini gördü. Allah'ım ben ne buldum böyle, of çok heyecanlandım şimdi diyerek kaynağını bilmediği bu ışınlara bilinmeyen ışınlar anlamında X-rays adını verdi. 1896 tarihinde X ışınlarıyla bir insanın elinin röntgenini çekmeyi başaran Röntgen, kemiğe saplanan bir kurşunun yerini tespit edince havalara uçtu. Anna Bertha Ludwig ile hayatını birleştirdiği düğününde düğün fotoğraflarını röntgenle çekmeye kalkışınca gelin hanım meydana çıkan iç organlarından dolayı yok artık o kadar da değil şeklinde kendisine fena halde çemkirdi. Bulduğu X ışınlarıyla fizik dalında ilk Nobel'i almayı başaran ve 10 Şubat 1923 tarihinde Almanya'daki yüksek enflasyon nedeniyle yoksulluktan ölen Wilhelm Röntgen, isminin Argo'daki kişilerin haberi ve isteği olmadan özel hayatlarını dikizlemek manasında röntgenci şeklinde kullanıldığını iyi ki görmedi. Düşünmedim, deney yaptım. Wilhelm Conrad Röntgen. Biraz da güleyim. Fizik dersi. Ahmet fizik dersindeydi. Hoca bütün öğrencileri tek tek kaldırıp aynı soruyu soruyordu. Otobüstesin, çok sıcak, ne yaparsın? Camı açarım. Söyle bakalım içeri giren havanın sürtünme katsayısını. Bilmiyorum hocam. Otur sıfır. Bu böyle bir değil, iki değil, bütün sınıf dökülüyor. Hoca bu kez de Ahmet'i kaldırdı. Otobüstesin, çok sıcak, ne yaparsın? Ceketimi çıkarırım hocam. Ama oğlum çok sıcak. O zaman gömleğimi de çıkarırım hocam. Oğlum çok çok sıcak diyorum. Hocam ısrar etmeyin, o camı açmayacağım. Madame Curie. Marie Curie. Asıl adı Maria Sklodowska. 7 Kasım 1867'de Varşova'da kız çocuğu olarak dünyaya gelen bu bilim adamı kadın, zehir gibi hafızasıyla zamanında erkeklerin yapamadığını yaptı.
Bir hata mı?
Çoğu genç kız kendisine müstakbel bir eş bulurken o gitti radyumu buldu. 8 yaşındayken annesini kaybeden Maria, Rus lisesini tabii ki birincilikle bitirmesine rağmen ve yine tabii ki maddi imkansızlıklardan üniversite öğrenimine hemen başlayamadı. 1891 yılının sonbaharında baba beni okula gönder diyerek Paris trenini atladığı gibi Polonya'dan ayrıldı. Müthiş bir bilim aşkıyla Sorbon'daki fen fakültesine kaydoldu. Okul sıralarında ünlü fizikçilerle tanışan Maria, bir öğrenci mahallesinde tuttuğu çatı katında çok zor şartlarda yaşamaya başladı. Okuluna devam edebilmek için laboratuvardaki fırının başında gözcülük yapıyor, bazen de şişeleri yıkıyordu. Çoğu zaman yiyecek kuru ekmek ve peynirden başka bir şey bulamıyordu. 2 yılı bu şekilde geçti. Fakat gel gör ki aşk da pusuda bekliyor, kuru ekmek ve peyniri dinlemiyordu. Bir gün aynı laboratuvarda kardeşiyle birlikte fiziko-elektrik araştırmalar yapan Pierre Curie ile tanıştı. Artık elinde şişeyle yürürken çarpıştılar da beraber yere çömelip ah pardon şişe kırıldı ödetirler mi acaba diyerek beraber cam kırıklarını toplarken mi doğdu bu aşk bilmiyoruz ama 25 Temmuz 1895'te hayatlarını birleştirdiler. Tabii ki birleşen sadece hayatları değil aynı zamanda bilgileriydi. Ne çift ama. Normal karı kocalar bu ayın sonunu da bulamadık gibi hesaplar yaparken onlar bu ayda radyumu bulamadık ama buralardadır fazla uzaklaşmış olamaz hesapları yapıyorlardı. Ve 1898 senesinde polonyumu ardından da radyumu bularak bilim tarihinde bir çığır açtılar. Madame Curie öylesine bilim aşkıyla dolu bir kadındı ki 1897 ve 1904 yıllarında dünyaya getirdiği iki kız bebeği bile onu çalışmalarından şu kadarcık geri tutmadı. Viyakladıkları zaman popolarına birer şaplak atıyor ardından laboratuvarına geri dönüyordu. Komşuları oturmaya çağırdığında ise kusura bakmayın ocakta beherim var radyoaktivite kaynatıyorum diyordu. Ha sahi radyoaktivite ismini ilk kullanan kişi de yine Madame Curie oldu. 19 Nisan 1906 tarihinde elin bir kaza sonucu eşi Pierre'i kaybedince kendini bütünüyle eşiyle birlikte yaptıkları çalışmalara adadı. 13 Mayıs 1906'da eşinin ölümüyle boşalan profesörlüğe atandı. Böylece Sorbonne'da ders veren ilk kadın unvanını da almış oldu. İlk Nobel ödülünü 1903 tarihinde fizik dalında hocası Becquerel ve kocası Pierre'le paylaştı. 1911 tarihinde saf radyum elde etmeyi başardığı için tüm dünya kendisine helal olsun sana be dedi ve kimya dalında ikinci Nobel ödülünü aldı. Son yıllarını Paris Radyum Enstitüsü'nde geçiren Madame Curie gece gündüz çalışmaktan gözlerini bozup az kalsın Madame Curie oluyordu ki ömrünce üzerinde uğraştığı radyoaktif maddelerin yaydığı radyasyona maruz kaldığı için kan kanserinden öldü. Biz bilimde sorunlarla uğraşırız, kişilerle değil. Madame Curie. Ivan Pavlov. 14 Eylül 1849 tarihinde Rusya'da doğan bu fizyolog, psikolog ve hekimin köpeği kendisinden daha ünlüdür. Şartlı refleks üzerine yaptığı çalışmalarını köpeğin üzerinde deneyen bu bilim adamı daha çok Pavlov'un köpeği şeklinde zihinlerde kalmıştır. Bir köy papazının oğlu olan Ivan okumaya çok hevesliydi. Ailesi aman yeter ki okusun, adam olsun diye seferber oldu. Liseyi bitirir bitirmez St. Petersburg Üniversitesi Doğa Bilimleri Fakültesine girdi. Fakat fizyolojiye duyduğu ilgi yüzünden tıbba yatay geçiş yapan Pavlov yüksek öğrenimini doktor olarak tamamladı. Pavlov küçük bir laboratuvar kurup burada araştırmalar yapmak istiyordu. Gel gör ki cebi delikti. Vergi levhası, stopajı, kirası, maliyesi, şusu busu derken bayağı pahalıya patlayan bu laboratuvar işi onu aşıyordu. Sonunda donanımı yetersiz özel bir kliniğin laboratuvarında tek başına çalışmalara koyuldu. Çok geçmeden bilim çevresine bu çocukta iş var dedirterek dikkatleri üzerine çekmeyi başardı ve tıp akademisine profesör olarak atandı. Bir gün çalışmalarını yürütürken kapının ceryanda kalıp güm diye kapanması üzerine elinde olmadan sıçrayan Pavlov sıçramak hiç aklımda yok ki ben şimdi neden böyle sıçradım hayrolsun diyerek istem dışı yapılan davranışlarla ilgili çalışmalara yöneldi. Ve deneylerinde köpekleri kullandı. Merak edenler için Pavlov'un dillere destan meşhur köpek deneyi şöyle gerçekleşir. Önce orta boy bir köpek seçer ve köpeğe ilk olarak birkaç kez zil çalar. Kendisine ne yapıyor bu ya gibi bakan köpeğe daha sonra et verir. Köpek ha bu yemek ziliymiş zil eşittir et tamam öğrendim şeklinde havlar. Daha sonra et vermeden zil çalınca köpeğin salyalarının aktığını görür ve avucunu yalayan köpeğe bakıp şartlandırılmış refleksi buldum der. Pavlov, istem dışı davranışların psikolojik etkinlikle yüksek düzeyde sinir etkinliğinin özdeş olduğunun bir belirtisi olduğunu vurgular. Daha sonra et verilmekle kandırılan köpeğin çıldırarak laboratuvardan kaçıp sokak köpeği olduğu da şey edilmektedir. 1904 tarihinde Nobel Tıp ve Fizyoloji Ödülünü kazanan ve 27 Şubat 1936'da ölen Ivan Pavlov'un köpekler üzerine yaptığı bu çalışmalar, insan davranışlarını inceleyen psikologların çalışmalarına projektör gibi ışık tutmuştur. Lakin insanların pek de köpeklere benzemediği, davranışlarının salt koşullandırılmış reflekslere indirgenemeyeceği, işlerini akıl sır erdirilemeyeceği, et verilmediğinde aman çok tatın, deyip gidip köfte ekmek almasıyla bir nevi ispat edilmiştir. Bir bilim adamının ölüm dışında darbe, ihtilal veya herhangi bir olay dolayısıyla çalışmalarını bir saat bile geciktirmeye hakkı yoktur. Ivan Pavlov. Ernst Rutherford. 30 Ağustos 1871'de Yeni Zelanda'da dünyaya gelen bu bilim adamı masum masum ortalıklarda dolaşan alfa ve beta ışınlarını buldu. Fakat bulduğu şeyin Hiroşima'yı aleve boğacak ölümün başlangıcı olduğundan kendisi de habersizdi. Babası bir elektrik yapımcısı olan Ernst Rutherford Yeni Zelanda'ya göç etmiş İskoçyalı bir ailenin 12 adet çocuğunun dördüncüsüydü. Liseyi burslu olarak okudu ve yine burslu olarak Canterbury College'den 1892'de yüksek lisans dereceleri aldı. Bilim adamından çok bir kabadayı görünümüne sahip olan Rutherford, hele çalışmalarında bir aksaklık olsun, dağıtırım burayı ulen şeklinde bağırdı mıydı, asistanları çil yavrusu gibi kaçışırlardı. 19. asra gelindiğinde birçok bilim adamı, bul bul nereye kadar bitti işte gibisinden artık fizik dalında bulunacak bir şey kalmadığını düşünüyorlardı. Ama Rutherford, siz öyle sanın diyerek bir elementin atomlarının başka bir elementin atomlarına dönüşebileceğini gösterdiği radyoaktifliği bularak tamamıyla yeni bir fizik dalı ortaya çıkardı. Maddenin değişmezliğine inanan birçok bilim adamı Rutherford'a, hadi be sen de oradan atma şimdi filan dediyse de kendisinin ne kadar haklı olduğu sonradan anlaşılacaktı. Bu buluşu üzerine 1903'te Royal Society üyeliğine seçildi. Ertesi yıl Rutherford madalyası ile ödüllendirildi. Alfa ışınlarının elektrik ve manyetik alanlarda sapmaya uğradığını bulan Rutherford, sapmanın yönünü inceleyerek bu ışınların artı elektrik yüklü parçacıklardan oluştuğu sonucuna vardı. Ayrıca bu parçacıkların hızını ve elektrik yükü bölü kütle oranını ölçmeyi de başarınca herkesin ağzı bir karış açık kaldı. 1911 tarihinde geliştirdiği atom modeli onun bilime en büyük katkısı oldu. Atomun boşluklu bir yapıdan oluştuğunu keşfeden Rutherford'un bu görüşten yola çıkarak oluşturduğu model Rutherford atom modeli ya da çekirdekli atom modeli olarak adlandırılır. 1908'de Nobel Kimya Ödülünü alan, 1914'te kendisine baron ünvanı verilen ve 19 Ekim 1937 tarihinde ölen Rutherford, İkinci Dünya Savaşı'ndan önceki yıllarda amansız bir Nazi düşmanı oldu. Birçok Yahudi bilim adamının Almanya'dan kaçırılması işlerine de karıştı. Rutherford, atomun parçalanmasıyla elde edilen enerjinin denetim altına alınıp kullanılamayacağını söylüyor, Einstein kuramlarına inanmıyordu. Hahn'ın füzyon yöntemiyle enerjiyi nasıl denetim altına alabildiğini görüp tahminlerindeki yanılgıyı anlayamadan yaşamını yitirdi ve Newton'la Kelvin'in yanlarına gömüldü. Kendim çok basit olduğum için bilimin de temelde basit olduğuna inanıyorum. Ernst Rutherford. Bunu da bileyim. Kararsız büyük atom çekirdeğinin nötronla bombardıman edilerek kararlı küçük atom çekirdeklerine dönüşmesi olayına füzyon adı verilir. Atom bombası bu yöntemle elde edilir. Bunu da bileyim. Kararsız küçük atom çekirdeklerinin kararlı büyük atom çekirdeğine dönüşmesi olayına da füzyon adı verilir. Hidrojen bombası bu şekilde elde edilir. Kim demiş, ne demiş? Bilgi insanı şüpheden, iyilik acı çekmekten, kararlı olmak korkudan kurtarır. Konfüçyüs. Bilginin temini bizi iyiye ulaştıracaktır. Platon. Bizi güçlü yapan yediklerimiz değil, hazmettiklerimizdir. Bizi zengin yapan kazandıklarımız değil, muhafaza ettiklerimizdir. Bizi bilgili yapan okuduklarımız değil, kafamıza yerleştirdiklerimizdir. Bacon. Bilgi ruhun gıdasıdır. Sokrat. Guglielmo Marconi. 25 Nisan 1874'te İtalyan bir babadan olma ve İrlandalı bir anneden doğma bu bilim adamı radyonun babası olarak bilinir. Ömrü telsiz ve radyo dalgalarıyla geçti ama o hiçbir zaman işiyle dalga geçmedi. Varlıklı bir ailenin doğal olarak varlıklı bir oğlu olan bu enteresan isimli dahi fizikçi, çocukluğundan beri elektriğe ve fiziğe büyük bir ilgi duyuyordu. Telsiz dalgaları olarak bilinen elektrik dalgalarının gerçekliğini ve özelliklerini ispatlayan deneylerin yapıldığını duyunca ben biliyordum zaten diyerek daha 15 yaşında telsiz dalgalarının insanlığın hizmetinde kullanılmasını sağlamayı aklına koydu. 1895 tarihinde çalışmaları için kolları sıvayan Marconi, çalışma aziminin ilk meyvelerini aldı ve bir milden fazla bir uzaklığa ilk telsiz mesajını vermeyi başardı. Bu da yetmedi, 1896'da bu uzaklığın iki katı öteye mesaj gönderdi. Tabii o zaman SMS tarifesi olmadığı için kontür kaygısı çekmeden bunu gönül rahatlığıyla yapabiliyordu. Sonunda bu gönderileri sağladığı aletin patentini aldığı gibi soluğu da İngiltere'deki Merkez Postanesi'nin damında aldı ve ilk gösterisini burada gerçekleştirdi. 1897 yılının Temmuz ayında Telsiz Telgraf ve İşaret Şirketi'ni kurdu ve telsiz ilk defa ticari bir değer olarak kabul edilip "Brek brek, talih kuşundan esmer bombaya, brek brek, orada kimse var mı, tamam" denmeye başladı. Pek çok yerde telsiz istasyonları kuruldu. 1899 tarihinde ilk defa Manş Denizi kanalına telsiz kabloları döşendi. Böylece yazın donanma manevralarına katılan gemiler arasında 74 millik bir uzaklıktan haberleşme sağlanabildi. Ve 12 Aralık 1901'de Marconi, İngiltere'den Atlantik aşırı ilk mesajını yollamayı başardı. 1919 tarihinde dünyadaki ilk yayın istasyonunu kurdu ve 15 Haziran 1920'de ilk radyo yayınını Britanya Chelmsford'daki New Street'ten gerçekleştirdi. Tabi bu radyo istasyonu yayınına Marconi FM, Marconi Herkes Dinlemeli Oni gibi bir jingle'la başlamamıştır. Bu muazzam buluşundan dolayı Marconi 1909 yılında Fizik Nobel Ödülünü aldı. Şimdilerde 5 milyona satın alınabilen el radyolarını görseydi, "Ben yıllarımı verdim, siz 5 milyon verdiniz, hazırcılar" diye gayet haklı olarak biraz çemkirirdi herhalde. Telsiz telgrafı ve radyoyu bulan Marconi, 1937 yılının 20 Temmuz günü evinde geçirdiği kalp krizi sonucu öldüğünde tüm dünya radyolarının 2 dakikalığına yayınlarını kestikleri söylenir. Niels Bohr. 7 Ekim 1885'te Kopenhag'da dünyaya gözlerini açan Niels Hedvig David Bohr, yani Danimarkalı bu meşhur fizikçi, daha delikanlı olduğu yıllarda yaşıtları araba modeliyle ilgilenirken o atom modeline kafayı takmıştı. Kopenhag'da büyük bir malikanede dünyaya gelen Niels, gayet mıymıntı görüntüsüyle ileride fizikçi olacağına dair hiçbir alamet göstermiyordu. Lakin zeka görüntüde değil, kafasının içindeydi. Babası Kopenhag Üniversitesi'nde profesör olan Bohr'un anlaşıldığı üzere torpili epey yüksekti. 1903 tarihinde Gammelholm Grammar Okulu'nu Yıldızlı Peki ile tamamladıktan sonra Kopenhag Üniversitesi'ne girdi ve 1911'de doktorasını aldı. Daha öğrenciyken akışkanların yüzey gerilimi konusunda deneysel ve teorik alıştırmalar yapmaya başladı. Ve 1907'de bu araştırmalar kendisine Kopenhag Akademisi'nin altın madalyasını kazandırdı. Rutherford'la sıkı kanka olan Bohr, Rutherford'un atom teorisinin üzerine "şöyle olsa daha güzel olur" diyerek tutulan veya neşredilen ışınların frekansının elektron yörüngeleri arasındaki enerji farkından kaynaklandığını ortaya koyarak bir adım öne çıktı. Elektronların tanecik değil de dalga halinde olduğu teorisi onu Kopenhag'da profesörlüğe getirdi ve 1920'de Teorik Fizik Enstitüsü'ne direktör olarak tayin edildi. Atom ve molekül yapısı için kurduğu modern teori üzerine 1922'de Nobel Fizik Ödülünü kazanan Bohr, İkinci Dünya Savaşı'nın sonlarında İsveç'e, oradan da İngiltere'ye geçti. Daha sonra Danimarka Fen ve Edebiyat Akademisi Başkanlığı'na getirilen Bohr, 1962'deki ölümüne kadar nükleer silahların savaşlarda kullanılmasına karşı çıktı. Fizik sorusu. Bu soru Kopenhag'daki bir üniversitede yapılan fizik dersi sınavında öğrencilere şöyle bir soru sorulur. Bir gökdelenin yüksekliğini barometreyle nasıl bulursunuz, anlatınız. Öğrencilerden birinin cevabı şöyledir. Barometrenin ucuna bir ip bağlarım. Sonra gökdelenin tepesinden asıp sallarım. Barometre yere değdiğinde ipin boyuyla barometrenin boyunun toplamı gökdelenin yüksekliğini verecektir. Bu oldukça orijinal cevap hocayı çileden çıkarmaya yeter ve öğrenci dersten kalır. Öğrenci cevabının doğruluğu konusunda itirazda bulunur ve üniversite durumu çözmek için başka bir hoca gönderir. Yeni hoca cevabın aslında doğru olduğuna fakat kayda değer bir fizik bilgisinin varlığını göstermediğine karar verir. Sorunu çözmek üzere öğrencinin en azından asgari bir fizik bilgisi olup olmadığını anlamak için ona 6 dakika vererek sorunun sözlü cevabını vermesini ister. İlk 5 dakika genç sessizliğe gömülür. Anlı düşünceden kırış kırış olmuştur. Hoca zamanın tükenmekte olduğunu hatırlattığında genç çeşitli cevaplarının olduğunu fakat hangisini söyleyeceğine karar veremediğini söyler. Tekrar acele etmesi tavsiye edilince genç şöyle cevaplar. İlk olarak barometreyi gökdelenin tepesine çıkartıp kenarından aşağı bırakıp yere inene kadar geçen süreyi ölçersiniz. Binanın yüksekliği h eşittir 0.5 çarpı g çarpı t kare formülü uygulanarak hesaplanabilir. Fakat barometre için kötü bir seçim. Veya güneş parlıyorsa barometrenin yüksekliğini ölçersiniz. Sonra onu bir yere dikip gölge uzunluğunu ve sonra da gökdelenin gölge uzunluğunu ölçebilirsiniz. Bundan sonrası basit bir orantıyı çözmek olacaktır. Fakat bu konuda çok bilimsel bir cevap istiyorsanız, barometrenin ucuna bir sicim bağlayıp onu bir sarkaç gibi sallandırabilirsiniz. Önce yer seviyesinde, daha sonra da gökdelenin tepesinde. Yüksekliği t eşittir 2 çarpı pi, kök içinde l bölü g formülündeki farktan yararlanarak bulabilirsiniz. Yahut da gökdelenin dışarısında bir yangın çıkış merdiveni varsa, barometreyi bir cetvel gibi kullanarak yukarıya çıkarken gökdelenin boyunu barometre yüksekliği biriminden sayıp bunları toplayabilirsiniz. Eğer ille de sıkıcı olmak istiyorsanız, tabii ki barometre ile gökdelenin tepesindeki ve yer seviyesindeki basıncı ölçer, milibar cinsinden çıkan farkı fite çevirirsiniz ve yüksekliği bulursunuz. Ancak bizler daima zihnin bağımsızlığı ve bilimsel metotlar kullanma konusunda teşvik edildiğimiz içindir ki en iyi yol şüphesiz hademenin kapısını çalmak ve yeni bir barometre isteyip istemediğini sorarak gökdelenin yüksekliğini söylemesi durumunda ona bu barometreyi vereceğimizi söylemek olurdu. Not: yukarıdaki hikayede bahsi geçen öğrencinin adı Niels Bohr, fizikte Nobel ödülünü kazanan Danimarkalı bilim adamıdır. Uzman, çok dar bir alanda yapılabilecek tüm hataları yapmış kişidir. Niels Bohr. Alexander Fleming. 6 Ağustos 1881 tarihinde İskoçya'da dünyaya gelen bu bakteriyoloji profesörü bir hapşırıkla mikrop öldürmeyi bulabileceğini aklına bile getirmemişti. 6. ayrımın sonu, sayfa 127.